Ayrım 6. Yaşam ve Yazgı 1. Vasili Grossman. Sayfa 51. 6. Bölüm. Karın yağdığı günün akşamı Rus savaş tutsaklarının konuşmaları çok üzünlüydü. Hatta her zaman disiplinli ve maneviyatı güçlü olan Albay Zlaklo Krilets ve Tugay Komiseri Osipov bile asık suratlı ve suskundular. Hasret herkesi altına almış eziyordu. Topçu binbaşı Kirillov omuzları çökmüş bir halde Mostovskoy'un ranzasında oturuyor, sessizce başını sallıyordu. Sanki sadece koyu renk gözleri değil, iri yarı bedeni de keder doluydu. Gözlerde buna benzeyen bir ifade umutsuz kanser hastalarında olur. Bu gözlere bakarken en yakınları bile acıyarak bir an önce ölsen de kurtulsan diye düşünürler. Sarı benizli ve her yere girip çıkan Kotikov, Osipov'a Kirillov'u göstererek ''Ya kendini asacak ya da Vlasovculara katılacak.'' diye fısıldadı. Mostovskoy fırça gibi ak sakalların kapladığı yanaklarını sıvazlayarak ''Beni dinleyin çocuklar.'' dedi. ''Aslında durum iyi. Anlamadınız mı yoksa? Lenin'in kurduğu devletin yaşadığı her gün faşizm için çekilmez oluyor. Faşizmin seçim şansı yok. Ya bizi yiyip bitirecek ya da kendisini yok edecek. Aslında faşizmin bize olan kini, Lenin'in davasının doğru olduğunun da kanıtıdır. Ciddi bir şey daha var. Faşistlerin bize karşı kinleri arttıkça haklılığımıza daha çok güveneceğimizi anlasanıza. Sonunda biz galip geleceğiz. Sert bir şekilde Kirillov'a döndü ve ''Neyiniz var ha?'' dedi. ''Gorki'nin öyküsünü anımsayın. Hapishane avlusunda dolaşırken bir gürcünün ona ne öyle tavuklar gibi dolaşıyorsun, başını yukarı kaldır dediği öyküyü.'' Hepsi güldüler. ''Doğru, doğru, başınızı yukarı kaldırın.'' dedi Mostovskoy. ''Büyük yüce Sovyet devletinin komünist düşünceyi koruyacağını aklınızdan çıkartmayın. Hitler Sovyet devletinin de komünist düşüncenin de hakkından gelsin bakalım.'' ''Stalingrad direniyor, dayanıyor. Savaştan önce vidaları iyi sıkıştırmadık mı yoksa? Fakat artık amacın uygulanan yöntemleri haklı çıkardığını körler bile görüyor.'' ''Evet, vidalarımız iyi sıkıştırılmış. Bunu doğru söylediniz.'' dedi Yerşov. ''Az sıkıştırmışlar.'' dedi General Guts. ''Daha sıkı olsaydı Volga'ya kadar ulaşamazlardı.''
''Stalin'e ders vermek bize düşmez.'' dedi Osipov.
''Öyle ya.'' dedi Mostovskoy. ''Yok eğer zindanlarda ve rutubetli maden ocaklarında yok olup gitmek gerekiyorsa o zaman yazacak bir şey kalmaz artık. Düşünmemiz gereken bu değil.''
''Peki ne?'' diye yüksek sesle sordu Yerşov.
Oturanlar birbirlerine ve çevrelerine bakındılar. Kısa bir süre sustular. ''Ah Kirillov, Kirillov.'' dedi Yerşov birden. ''Babamız doğru söyledi. Faşistler bizden nefret ediyor diye sevinmeliyiz. Biz onlardan, onlar bizden. Anlıyor musun? Bir de bizimkilerin kampına düştüğünü düşün. Asıl felaket o olurdu. Burası ne ki? Bizler güçlü insanlarız. Almanın daha çok keyfini kaçıracağız.''
7. Bölüm. 62. Ordu Komutanlığı'nın bütün gün birliklerle bağlantısı kopuktu. Pek çok karargahın radyo alıcıları devreden çıkmıştı. Telefon bağlantısı her yerde aksıyordu. İnsanların akıp giden üzeri küçük dalgalarla kaplı Volga'ya bakarken, onu kıyısında sarsılan toprağın dalgalandığı, hareketsiz bir nehir olarak hissettikleri anlar oluyordu. Yüzlerce Sovyet topu Volga'nın sol kıyısından ateş ediyordu. Mamayev tepesinin güney yamacındaki Alman mevzilerinin üstünde toprak ve çamur parçaları uçuyordu. Yükselen toprak bulutları çekim kuvvetiyle yaratılmış olağanüstü ve görünmez bir elekten geçerek adeta ekim yapıyor, ağır kesekler ve parçalar yere düşüyor, hafiflerse göğe yükseliyordu. Kulakları sağırlaşmış, gözleri kanlanmış Kızıl Ordu askerleri günde birkaç kez Alman tanklarının ve piyadesinin saldırısına karşılık veriyordu. Ordularıyla bağlantısı kopmuş komutanlara gün canlarını sıkacak kadar uzun geliyordu. Chuikov, Krilov ve Gurov günü sadece bir şeylerle doldurmaya çalışmıyorlar. İş yapıyorlarmış gibi bir görüntü yaratıyorlar, mektup yazıyorlar, düşmanın olası hareketlerini tartışıyorlar, şakalaşıyorlar, mezeyle ya da mezesiz vodka içiyorlar, bombardıman seslerine kulak vererek susuyorlardı. Yerin altındaki sığınağın çevresinde bir demir kasırgası uluyor, yerin üstüne kafasını çıkaran bütün canlıları anında biçiyordu. Karargah felç olmuştu. ''Hadi gelin aptal oynayalım'' dedi Çuykoy ve içi izmarit dolu büyük küllüğü masanın köşesine doğru itti. Ordu kurmay başkanı Krilov bile soğukkanlılığını yitirmişti. Parmağını masaya vurarak gelip bizi yemelerini beklemekten daha kötü bir durum olamaz dedi. Çuykov kartları dağıttı. Kupa koz diye ilan etti. Sonra birden desteği karıştırdı. Tavşanlar gibi oturuyoruz ve kağıt oynuyoruz. Hayır dayanamıyorum dedi. Düşünceye dalmış oturuyordu. Yüzü korkunç görünüyordu. Yüzüne bir nefret, bir acı ifadesi yansımıştı. Grov sanki başına gelecekleri seziyormuş gibi düşünceli bir halde, ''Evet, böyle bir günden sonra insan kalp sektesinden ölebilir.'' dedi. Sonra kahkahalarla güldü ve şöyle devam etti. ''Tümende gündüz tuvalete gitmek akıl almaz, korkunç bir iştir. Birileri anlatmıştı. Lyudnikov'un kurmay başkanı kendini yeraltı sığınağının içine atmış. Ve hurra çocuklar sıçtım!'' diye bağırmış. ''Bir de ne görsün?'' Aşık olduğu doktor hanım da orada oturmuyor mu? Alman uçaklarının akınları karanlık çökünce sona ermişti. Gümbürtüyle çatırtıyla inim inim inleyen Stalingrad kıyısına geceleyin yolu düşen biri kesin sonucu belirleyecek bir saldırının yapıldığı saatte kötü yazgısının onu Stalingrad'a getirdiğini düşünürdü. Ama eski askerler için bu tıraş olma, öteberi yıkama, mektup yazma zamanıydı. Cephedeki tesbihecilerin, tornacıların, lehimcilerin, saatçilerin çakmak, ağızlık, fitili kaput kumaşından, kendisi mermi kovanından kandil yaptıkları, duvar saatlerini onardıkları bir zamandı. Patlamaların parlayan ateşi kıyı yamacını, kentin yıkıntılarını, petrol depolarını, fabrika bacalarını aydınlatıyordu. Bu kısa parlama anlarında kıyıda, kentte iç karartıcı ve kasvetli görünüyordu. Karanlık çökünce ordu haberleşme merkezi canlanmış, muharebe raporlarının kopyalarını çoğaltan yazı makineleri çatırdamaya, motorlar vızıldamaya, telgraf makinesi tıkırdamaya başlamıştı. Telefoncular hatlarda bağırışıyorlar, tümenlerin, alayların, bataryaların, bölüklerin komuta noktalarına telefon bağlıyorlardı. Ordu karargahına gelen irtibat erleri ağır başlılıkla hafifçe öksürüyorlar, irtibat subayları harekat nöbetçilerine rapor veriyorlardı. Ordunun topçu birliği komutanı İhtiyar Pojarski ve ölümcül geçişlerin şefi mühendis general Tkachenko, yeşil asker kaputunun yeni sakini Sibirya tümeni komutanı Gurtyev ve tümeniyle Mamayev tepesinin eteğinde bulunan Stalingrad'ın yerlisi Yarbay Batyuk, Çuykov ve Krilov'a bir an önce rapor vermeye çalışıyorlardı. Ordu askeri kurul üyesi Gurov'a sunulan siyasi raporlarda Stalingrad'ın ünlü adları Havancı Bezditko, keskin nişancılar Vasili Zaytsev ve Anatoli Çehov, Çavuş Pavlov'un adları sayılıyor, onların yanı sıra Stalingrad'da adları ilk kez söylenen, Stalingrad'daki ilk günlerinin askeri şan getirdiği Chopin, Vlasov ve Brisin'den söz ediliyordu. Ön hatta ise eşkenar üçgen şeklinde kağıtlar postacılara veriliyordu. Uç sayfacık batıdan doğuya, selamla git cevantla dön, iyi günler belki de iyi akşamlar. Ön hatta ölüleri gömüyorlardı ve ölenler sonsuz uykularının ilk gecesini arkadaşlarının mektup yazdıkları, tıraş oldukları, ekmek yedikleri, çay içtikleri, kendi yaptıkları banyolarda yıkandıkları, yeraltı ve yerüstü sığınaklarının yanı başında geçiriyorlardı. 8. Bölüm. Stalingrad'ı savunanlar için en ağır günler gelmişti. Kentteki çarpışmaların, saldırı ve karşı saldırıların karmaşasında uzmanlar evi değirmen, devlet bankası binası için bodrumlar, avlular, meydanlar için verilen mücadelede Alman kuvvetlerinin üstünlüğü tartışılmazdı. Stalingrad'ın güney kısmında Lapşinlerin bahçesinin yanına, Kuporosnaya deresine ve Elşanka'ya saplanan Alman kaması genişliyordu. Ve suyun hemen yakınında saklanan Alman mitralyözcüleri Krasnaya Sloboda'nın güneyinde Volga'nın sol kıyısını ateşe tutuyorlardı. Harekatçılar her gün haritalarda cephe hattını işaretliyorlar. Sürekli olarak her yeri mavi işaretlerin kapladığını ve Sovyet savunmasının kırmızı çizgisiyle Volga'nın mavisi arasındaki şeridin giderek eriyip inceldiğini görüyorlardı. Girişim gücü, savaş ruhu bugünlerde Almanların elindeydi. İlerledikçe ilerliyorlardı. Ve Sovyet karşı saldırılarının gazabı onların yavaş ama nefret edilecek derecede kesin ilerlemesini durduramıyordu. Gökyüzünde ise güneşin doğuşundan batışına dek pike yapan Alman uçakları vızıldayıp duruyor, zavallı toprağı tahrip bombalarıyla delik deşik ediyordu. Ve yüzlerce kafada dikenli sert bir düşünce, yarın ne olacak? Sovyet savunma şeridi bir ip kadar incelip Alman taarruzunun demir dişleri tarafından kopartıldığında ne olacak düşüncesi yaşıyordu. 9. Bölüm. General Krylov gece geç vakit yeraltı sığınağındaki yatağına uzandı. Şakakları zonkluyordu. İçtiği onlarca sigara yüzünden boğazı acıyordu. Krylov dilini kuruyan damağında gezdirdi ve duvara doğru döndü. Bastıran uyku Krylov'un belleğinde Sivastopol ve Odessa çarpışmalarını, hücuma geçen Roman piyadesinin haykırışını, sarmaşıkların boyattığı taş döşeli Odessa avlularını ve Sivastopol'ün denizci güzelliğini birbirine katıyordu. Yine Sivastopol'de komuta noktasında olduğunu görür gibi oluyordu ve General Petrov'un yaylı gözlüğünün camları uykulu bir sis içinde parlıyordu. Parlayan cam binlerce kırık cam haline dönüşerek parlamaya başlamıştı. Deniz dalgalanıyor, Alman mermileriyle paramparça olan kayalardan yükselen gri toz denizcilerin başlarının üstünde sapun dağının tepesinde yüzüyordu. Tekneye acımasızca vuran dalgaların sesi ve bir dalgıcın atla diye bağıran kaba sesi duyuldu. Galiba dalgaların içine atlamıştı ama ayağı hemen bir denizaltının gövdesine değmişti. Sonra Sivastopol'e, gökteki yıldızlara, kıyıdaki yangınlara son bir bakış. Krylov uyuyakaldı. Savaş uykusunda da hükmünü sürdürüyordu. Denizaltı Sivastopol'den Novorossiysk'e doğru gidiyordu. Uyuşan ayaklarını altına çekti. Terden göğsü ve sırtı ıslanmıştı. Motorun gürültüsü şakaklarına vuruyordu. Ve motor birden durdu. Tekne yavaşça dibe çöktü. Boğucu sıcaklık dayanılmaz hale gelmişti. Nokta nokta perçinlerle karelere bölünmüş metal tonoz çöküyordu. Çeşit çeşit seslerin birbirine karıştığı bir uğultu, bir şapırtı duydu. Derinlerde bir bomba patlamış, sular çarpmış, onu yatağından fırlatıp atmıştı. Krylov gözlerini açtı, her yan ateş içindeydi. Sığınağın ardına kadar açık kapısının yanından bir alev seli Volga'ya doğru hızla akıyor, insanların çığlıkları, otomatik tabancaların cayırtısı duyuluyordu. Tanımadığı bir Kızıl Ordu askeri Krylov'a kaputunu uzatarak ''Kaputu başına ört, başına!'' diye bağırdı. Ama Krylov Kızıl Ordu askerini kenara çekerek ''Komutan nerede?'' diye bağırdı. Olan biteni hemen anladı. Almanlar petrol depolarını ateşe vermişlerdi ve yanan petrol Volga'ya doğru hızla akıyordu. Bu akan ateşin içinden sağ çıkma olanağı yokmuş gibi geldi. Ateş çukurları ve mermilerin açtığı delikleri dolduran, bağlantı yollarını kırbaçlayan petrolden çatırtılarla koparak uğulduyordu. Toprak, çamur, taş petrole doyarak yanmaya başladı. Petrol mermilerle delinmiş depolardan kara parlak seller halinde fışkırıyor, depolarda sıkışan ateş ve duman çok büyük toplar oluşturarak yayılıyormuş gibi görünüyordu. Yeryüzünde bundan yüz milyonlarca yıl önce zafer kazanmış olan yaşam, ilkel canavarların kaba ve korkunç yaşamı mezarlarından kurtulmuş, yine böğürüyor, önüne geleni ayaklarının altına alıp çiğneyerek uluyor, çevresindeki her şeyi aç gözlülükle ağzına atıyordu. Kızgın buhar bulutlarını göğün yükseklerine taşıyan ateş, bu bulutlar alev aldığında yüzlerce metre yukarıya yükseliyordu. Alev kitlesi o kadar büyüktü ki havada oluşan hortum yanan karbon moleküllerine oksijen yetiştiremiyordu. Ve sallanan siyah kubbe yıldızlı bir sonbahar gecesini yanan topraktan ayırıyordu. Akıcı, koyu ve kara gök kubbeye aşağıdan bakmak korkunçtu. Ateş ve duman sütunları yukarı doğru hızla yükselirken, kah umutsuzluğa ve öfkeye kapılmış canlı varlıkların çizgilerine bürünüyor, kah titreyen kavak ağaçları gibi görünüyordu. Siyah ve kırmızı bir dansta iç içe girmiş, kara ve kızıl giysileri lime lime kızlar gibi ateş parçalarının içinde dönüp duruyordu. Yanan petrol suyun üstünde dümdüz yayılıyor, akıntıya kapılarak cızırdıyor, dumanlar çıkarıyor, kıvrılıyordu. Bu dakikalarda pek çok askerin kıyıya nasıl gidilebileceğini artık biliyor olmaları şaşırtıcıydı.
''Buraya, buraya koş, işte patika şurada!'' diye bağırıyorlardı askerler.
Birkaç kişi alev alev yanan yeraltı sığınaklarının olduğu yere 2-3 kez çıkmayı başarmıştı. Karargâhtakilerin kurtulan bir grup insanın üzerinde durduğu, Volga'ya akan iki petrol selinin çatalındaki kıyı uzantısına ulaşmalarına yardım ediyorlardı. Kapitone asker ceketi giymiş insanlar ordu komutanının ve karargâh subaylarının kıyıya inmelerine yardım ettiler. Öldüğü sanılan General Krylov'u ateşin içinden bu insanlar kucaklarında çıkartmışlardı ve yanmış kirpiklerini kırpıştırarak kırmızı yaban gülü çalılarının arasından kendilerine yol açarak tekrar karargâh sığınaklarına yollanmışlardı. 62. Ordu'nun karargâh görevlileri Volga'nın kıyısındaki küçük toprak çıkıntıda sabaha kadar ayakta durdular. Yüzlerini kızgın havadan korurken giysilerini sıçrayan kıvılcımları elleriyle vurup söndürürken ordu komutanına bir göz atıyorlardı. Komutan Kızıl Ordu kaputunu omzuna atmıştı. Kasketinin altından saçları alnına dökülüyordu. Kaşları çatık, suratı asıktı. Sakin ve düşünceli görünüyordu. Gurov oradakilere bakarak ateşin ortasında da yanmayacağız zahir dedi ve kaputunun kızgın düğmelerini yokladı. Mühendislik hizmetleri komutanı General Tkachenko,
''Ey elinde kürek olan asker, hendeyi bir an önce kaz, yoksa ateş şu tepeden akacak.'' diye bağırdı.
Sonra Krylov'a her şey birbirine karıştı. ''General yoldaş, ateş su gibi akıyor, Volga ise alev alev yanıyor.'' dedi. ''Neyse ki kuvvetli bir rüzgar yok, yoksa hepimizi yakıp kavururdu.''
Volga tarafından hafif bir esinti olduğunda yangının ağır çadırı sallanıyor, eğiliyordu ve insanlar alevlerden bir oraya bir buraya kaçıyorlardı. Bazıları kıyıya gelince çizmelerini suyla ıslatıyorlardı. Çizmelerin kızgın konçlarından buhar çıkıyordu. Bazıları gözlerini yere dikmiş susuyorlar, bazıları sürekli çevrelerine bakınıyorlar. Üçüncü bir grup gerginliği hafifletmeye çalışarak ''Burada kibrite gerek yok, Volga'dan ya da rüzgardan sigara yakabilirsin.'' diye espri yapıyorlar. Dördüncü bir grup ise üstlerini başlarını yoklayıp duruyorlar, kemerlerindeki metal tokaların sıcaklığını hissederek kafalarını sallıyorlardı. Birkaç patlama sesi duyuldu. Karargâhtaki muhafız birliğinin yeraltı sığınaklarındaki el bombaları patlamıştı. Sonra makineli tüfek şeritlerindeki mermiler çatırdamaya başladı. Bir Alman havan mermisi ateşin arasından ıslık çalarak geçti ve uzakta Volga'nın içinde patladı. Kıyıda dumanların arasından belli belirsiz insan figürleri görünüp kayboluyordu. Galiba birileri ateşi komuta noktasından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ama bir saniye sonra her şey duman ve ateş içinde tekrar kayboluyordu. Krylov çevrede akıp giden ateşe bakarken artık ne bir şey anımsıyor ne de bir karşılaştırma yapıyordu. Almanlar yangına denk getirip saldırmayı akıl etmemişler miydi? Ordu komutanlığının nerede bulunduğunu bilmiyordu Almanlar. Dün ele geçirilen tutsak ordu karargahının sağ kıyıda bulunduğundan emin değildi. Anlaşılan sınırlı bir harekattı bu. Demek sabaha kadar hayatta kalma şansı vardı. Sadece rüzgarın artmaması gerekiyordu. Krylov başını çevirip yanında duran Çuykov'a baktı. Çuykov uğuldayan yangına bakıyordu. İse bulanmış yüzü kızgın bakır gibi görünüyordu. Şapkasını çıkardı, elini saçlarında gezdirdi ve ter içinde kalmış bir köy demircisine benzedi. Kıvırcık kafasının üstünde kıvılcımlar sıçrıyordu. Yukarıya gürültülü ateş kubbesine baktı. Başını çevirip yılan gibi kıvrılan ateşlerin arasında delik deşik karanlıkların belirdiği Volga'ya bir göz attı.
Krylov Almanlar gece büyük bir saldırıya girişirler mi? Sabaha dek dayanacak olursak karargahı nereye yerleştirmek gerekir gibi kendisini kaygılandıran sorunları ordu komutanının büyük bir dikkatle çözümlediğini düşündü. Kurmay başkanının kendisine baktığını hisseden Çuykov gülümsedi ve başının üstünde eliyle geniş bir daire çizerek şöyle dedi. İyi iş değil mi? Lanet olsun. Alevler Stalingrad cephe komutanlığı karargahının bulunduğu Volga'nın sol kıyısındaki kızıl bahçeden çok iyi görünüyordu. Kurmay başkanı tüm generaller Zaharov yangınla ilgili ilk haberi aldıktan sonra Yeremenko'ya rapor etmişti ve komutan Zaharov'dan haberleşme merkezine giderek Çuykov'la görüşmesini rica etmişti. Zaharov patikada soluk soluğa yürüyordu. Yaver fenerle yolu aydınlatırken zaman zaman dikkat edin general yoldaş diyor ve patikanın üzerine sarkan elma dallarını eliyle tutup geri çekiyordu. Uzaktaki kızıllık ağaçların gövdelerini aydınlatıyor, yerde pembe lekeler oluşturuyordu. Bu donuk ışık insanın içini kaygıyla dolduruyordu. Çevrede sadece nöbetçilerin birbirlerine alçak sesle seslenmeleriyle bozulan sessizlik, dilsiz ve renksiz ateşe daha da tehdit edici bir güç kazandırıyordu. Haberleşme merkezindeki nöbetçi kız soluk soluğa kalmış olan Zaharov'a bakarak ne telefonla ne telgrafla ne de radyo aracılığıyla Çuykov'a ulaşılamadığını söyledi.
Tümenlere de mi diye kesik kesik konuşarak sordu Zaharov.
Sadece Batyuk'la bağlantı kuruldu tüm general yoldaş.
Haydi canlanın.
Zaharov'a bakmaktan çekinen nöbetçi kız, generalin zor ve birden sinirlenen karakterinin hemen alevleneceğini bilerek birden sevinçle gülümsedi ve
''Bağlantı var, buyurun general yoldaş'' dedi ve almacı Zaharov'a uzattı.
Zaharov'la konuşan tümen kurmay başkanıydı. O da cephe kurmay başkanının ağır soluklarını ve emredici sesini duyunca tıpkı muhabere memuru kız gibi korktu.
''Neler oluyor sizin orada? Rapor verin. Çuykov'la bağlantınız var mı?''
Tümen kurmay başkanı petrol depolarındaki yangını, ordu karargahı komuta merkezinin üstünden bir ateş silindirinin geçtiğini, tümenin ordu komutanıyla bağlantı kuramadığını, ateşin ve dumanların içinden kıyıda duran insanlar göründüğüne göre oradaki herkesin ölmediğini, ancak ne karadan ne de kayıkla Volga'dan onlara ulaşmanın olanaksız olduğunu, çünkü Volga'nın yandığını rapor etti. Batyuk ateş selini durdurmaya çalışmak ve kıyıdaki insanları ateşten kurtarmak için karargahın muhafız bölüğüyle birlikte kıyıyı izleyerek yangın yerine gitmişti. Zaharov kurmay başkanını dinledikten sonra şöyle dedi.
Çuykov'a iletin, eğer sağsa Çuykov'a iletin
ve sustu. Bu uzun araya hayret eden ve generalin hırıltılı sesinin birden gürlemesini bekleyen haberleşme memuru kız çekinerek Zaharov'a baktı. General mendilini gözlerine bastırmış öyle duruyordu. O gece karargah komutanlarından 40'ı yıkılan yeraltı sığınaklarında alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.
6. ayının sonu. Sayfa 63.